Ayrım 20.
Yoksulun sabrı fazla ise iyilik sahibi onun kapısına gelir. İyilik sahibinin iyiliği fazla ise yoksul onun kapısına gelir. Yoksulun sabrı onun olgunluğudur, iyilik sahibinin sabrı ise onun kusurudur. Sarayın kapısından, ey ihtiyaç sahibi gel içeri gir. Yoksul kişi nasıl cömertliğe, iyiliğe muhtaç ise, cömertlik de iyilik de yoksul kişiye muhtaçtır, diye bir ses geldi. Güzeller nasıl tozsuz passız parlak ayna ararlarsa, cömertlik de yoksulları zayıfları öyle aramaktadır. Güzellerin yüzleri ayna ile süslenir, güzelleşir. Ayna olmazsa güzellik meydana çıkmaz. İyiliğin, cömertliğin yüzü de yoksula bakmakla görülür. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak ve Duha suresinde "Ey Muhammed, sakın fakirleri azarlama," diye buyurdu. Madem ki yoksul cömertliğin aynasıdır, sakın aynaya karşı gönül kırıcı sözler söyleyerek aynayı buğulandırma. Bedevi uzak çölleri aşıp halife sarayının kapısına varınca saray memurları onu karşıladılar, üstüne başına lütfile gül suyu serptiler. Bedevi bir şey söylemeden onun dileğini anladılar. Zaten onların işi gücü istemeden vermekti. Ona, ey Arap'ın yücesi dediler, nerelisin, nasılsın, yollarda çok yoruldun mu? Bedevi, yüz verirseniz, beni değerlendirirseniz yücelirim. Benden yüz çevirirseniz ne yüceliğim kalır ne de bir şeyim. Ey bütün dünyaya Allah nuruyla bakanlar, iyiliklerde bulunmak için padişahın yanına gelmişsiniz. Ben garibim, padişahın lütfunu umarak çölleri aştım da buraya geldim. Onun lütfunun, ihsanının kokusu çölleri kapladı. Kum zerreleri bile o lütufla canlandı. Buralara kadar para pul elde etmek için geldim. Ama gelip sizi görünce yüzünüzün sarhoşu oldum, kendimden geçtim. Ben de buraya bu kapıya bir şey dilemek için geldim. Daha dehlizdeyken baş köşeye oturtuldum, yüceldim. Ben ekmek bulayım diye hediye olarak su getirdim. Fakat buradaki ekmek kokusu beni cennetlerin baş köşesine götürdü. Ekmek Hazreti Adem'i cennetten sürdü çıkardı. Beni ise ekmek cennetlikler arasına kattı. Ben melek gibi sudan da vazgeçtim, ekmekten de. Gök oldum da bu kabıdan hiçbir isteğim olmaksızın dönmeye başladım. Bedevi'nin armağanını yani su testisini halifenin kullarına teslim etmesi. Bedevi su testisini takdim etti. Böylece o dergaha hizmet tohumunu ekti. Dedi ki, bu armağanı padişaha götürün. Padişahtan ihsan, iyilik dileyen benim gibi bir fakiri yoksulluktan kurtarın. Getirdiğim su tatlı ve lezzetlidir. Testi de yeşil sırlı ve yenidir. İçindeki su ise bir çukurda dinlenmiş yağmur suyudur. Bedevi'nin bu sözlerine saray memurlarının güleceği geldi ama gülmediler. Testiyi can gibi aldılar, bağırlarına bastılar. Çünkü her şeyden haberi olan o güzel huylu padişahın lütfu bütün adamlarına tesir etmiş, onlar da güzel huylu olmuşlardı. Halife Bedevi'nin hediyesini görüp ahvalini işitince o testiyi altınla doldurttu ve türlü türlü ihsanlarda bulundu. Böylece Bedevi'yi ihtiyaçtan kurtardı, ayrıca ona armağanlar verdi, hususi elbiseler giydirdi. O yüce padişah, o iyilik ve adalet deryası saray memurlarına dedi ki, şu altınla dolu testiyi eline verin, yurduna dönerken onu Dicle kıyısından geçirin. O karayolundan çölleri aşarak gelmiş, halbuki Dicle yolu bulunduğu yere daha yakın, daha kestirmedir, dedi. Bedevi gemiye binip de Dicle'yi görünce utancından yere kapandı, eğilip secde etti. Ben bu ihsan sahibi cömert padişahın lütuflarına, hediyelerine şaşırdım kaldım. Ama bundan da daha şaştığım şey onun benim getirdiğim suyu kabul etmesidir. Nasıl oldu da o cömertlik denizi benim bir pula bile değmez armağanımı çabucak kabul etti. Oğlum, sen bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil. O testideki su, Cenab-ı Hakk'ın güzelliği Dicle'sinden bir damladır. O güzellik ise çokluğundan, bolluğundan, hadsiz hesapsız oluşundan kabına sığamamaktadır. Şanı ve kudreti pek gücü olan Allah, gizli bir hazineydi. Güzelliğinden, büyüklüğünden, hadsiz hesapsız dolgunluğundan ötürü gayb perdesini yırttı. Ve kara topraktan ibaret olan şu dünyayı sayısız varlıklarla, güzelliklerle, hesapsız nimetlerle doldurdu da göklerden daha parlak bir hale getirdi. Gerçekten de Allah gizli bir hazineyken bilinmek istedi. Güzelliklerle dopdolu olduğundan coşup taştı ve toprağı atlaslar giyinmiş bir sultan gibi süsledi, donattı. Eğer o bedevi Allah Dicle'sinin bir kulunu görmüş olsaydı kendi varlık testisini kırar, yok ederdi. Zaten Allah Dicle'sinin bir kulunu görenlerin hepsi de her zaman kendilerinden geçmiş halde olup varlıklarının testisini kırmaya çalışırlar. Ey aşkından, gayretinden ötürü varlık testisini taşa tutan hak aşıkı, sen testiyi kırmakla onu daha sağlam, daha mükemmel bir hale getiriyor, bu surette gölge varlığından kurtuluyorsun. Varlık küpü kırılmış fakat içindeki su dökülmemiştir. Bu kırılıştan yüz binlerce sağlamlık meydana gelmiştir. Kırılan varlık küpünün her zerresi raks ve cezbe halindedir. Fakat cüz-i akıl bunu olmaz bir şey görür. Bu vecd halinde ne testi görünür ne de su. Bu sözün hakikatini iyice anla. Doğruyu en iyi bilen Allah'tır. Şu son beyitlerin manalarını anlamaya çalışalım, biraz düşünelim. 2862 numaralı beyitte Hazreti Mevlana, Allah gizli bir hazineydi, güzelliğinden, büyüklüğünden, hadsiz hesapsız dolgunluğundan ötürü gayip perdesini yırttı, toprağı göklerden daha parlak bir hale getirdi diye buyururken, şu kutsi hadise işaret etmektedir. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim ve bilineyim diye halkı yarattım. Bu hadis insanın ve dolayısıyla evrenin yaratılış sırrından haber vermektedir. Bilindiği gibi ezelin ezelinde yalnız Allah vardı. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Allah'ın esma ve sıfat cevherleriyle Hakk'ın zatı gizli bir hazineydi. Her güzelin görünmek ve bilinmek istediği gibi Cenab-ı Hak da bilinmek istedi ve güzelliğini her şeyde göstermek ve görmek için evreni yarattı. Gökler yüksek ve aydınlıktı. Sonsuz, uçsuz bucaksız olan fezada sayısız yıldızlar dolaşmaya başladı. Bugün ilmin, fennin 15 milyar ışık yılı ötelerden resim çekerek gönderdiği yıldızların daha ötelerinde bulunanları da var. İlim ve fen daha oralara ulaşamadı ve ileride de ulaşmasına imkan yok. Bu sonsuz boşlukta, bu sayısız dünyaların akıl almaz bir şekilde bir saat gibi şaşmadan işlediği ve birbirlerine çarpmadan her yıldızın kendi yörüngesinde dönüp dolaştığı gökyüzünde, üzerinde yaşadığımız şu dünyamızda küçük bir yıldız gibi dönüp dolaşmaya başladı. Toprak dünyamız güçsüz ve değersizdi. Cenab-ı Hak kudreti ve yaratma gücüyle bu değersiz toprak dünyamızda kendi sıfatlarına ve yaratma gücüne malik bir halife olarak Hazreti Adem'i görevlendirdi. Ona verdiği ilahi emanetle, onun mana nuru ile bu aşağılık değersiz dünyayı aydınlattı da dünya değer kazandı. Göklerin nurunu geçti, güzelliklerle doldu taştı. Diğer dünyalarda bizim gibi varlıkların yaşayıp yaşamadığını kesin olarak bilemiyoruz. Fakat bize en yakın olan güneşten aldığı ışıkla parıl parıl parlayan ay da insan olmadığı için hayat da olmadığı anlaşıldı. Halbuki insanla şereflenen dünyada ne güzellikler var. Ormanların, dağların, ovaların, denizlerin, göllerin, nehirlerin süslediği dünyamızda, şehirlerde, kasabalarda, köylerde, çeşit çeşit renklerde, türlü türlü dil konuşan, çeşitli dinlerde milyarlarca insan yaşıyor. Bunların hepsi de onun yaratığı, onun kulu, hepsi onun sofrasında, evinin misafiri. Yalnız insanlar değil, gözümüzün görmediği, gördüğü mikroptan karıncadan file kadar. Yalnız karalarda değil, denizlerde yaşayan sayısız varlık, hepsi onun sofrasında yiyor, içiyor, yaşıyor, ölüyor, gidiyor. Tabiatta, insanlarda, hayvanlarda, her şeyde görülen güzellikler de hep onun. Bütün dünya güzelliklerinin güzellikleri de onun. Bütün güzel sıfatların, bütün dünya şaheserlerinin sahiplerine ilhamı veren o, yaptıran o. Bütün güzellikler onun güzelliğinin kırıntılarıdır. Mesnevi'nin 1. cildinde 2252. beyt ile başlayıp 2869. beyt ile sona eren bu uzun hikayede görüldüğü gibi yeri geldikçe de Hazreti Mevlana çeşitli konulara değinmiştir. Şarihler bu hikayeyi kendi anlayışlarına, sezişlerine göre yorumlamışlardır. Dinleyenler, okuyanlar yanlış anlamasınlar diye Hazreti Mevlana da bu hikayeyi ve hikayede geçen kişilerin neyi gösterdiğini açıklamıştır. Şimdi o beyitlerin tercümelerini aynen arz ederek okuyucularımın hikayeyi doğru anlamalarına yardımcı olmak istiyorum. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, aslında Bedevi ile karısının hikayesi bir masaldan ibarettir. Bu hikayedeki Bedevi'yi aklın, karısını da nefsin sembolü olarak bil. Gerçekten de nefis ile akıldan ibaret olan bu kadınla kocası iyiyi kötüyü ayırt etmek için çok gereklidir. Bunlardan her ikisi de şu topraktan yaratılmış beden evinde otururlar. Gece gündüz birbirleriyle savaşır dururlar. Kadın durmadan beden evinin ihtiyaçlarını diler durur, yani şeref ister, mevki ister, giyecek ister, ekmek ister, sofra ister. Nefis de kadın gibi her ihtiyaca çare bulmak için bazen tevazu gösterir, yüzünü toprağa sürer, bazen de büyüklük taslar, yücelik arar. Aklın ise bedene ait düşüncelerden haberi bile yoktur. Onun gönlünde ancak Allah sevgisi vardır. O sevgiyi kaybetmenin üzüntüsü, korkusu vardır. Mesnevi Cilt 1, 2617-2622. Bedevi'nin hikayesinde geçen su testisi bizim bilgilerimizdir. Halife ise Allah bilgisinin Dicle Nehri'dir. Biz testilerimizi boş olarak değil de dolu olarak Dicle'ye götürüyoruz. Böyle yaptığımız için kendimizi eşek bilmezsek gerçekten de eşeklik, ahmaklık etmiş oluruz. Dicle nehrine bir testi yağmur suyu götüren Bedevi bu işte mazurdu. Çünkü o Dicle'yi bilmiyordu. Çölde Dicle'den çok uzaklarda yaşıyordu. Bizim gibi onun da Dicle'den haberi olsaydı o testiyi çöllerde taşıyıp durur muydu? Dicle'yi bilseydi belki de o testiyi taşa çarpar kırardı. Mesnevi Cilt 1, 2848-2852. Bizim bedenimiz de bir su testisine benzer. Aslında bizim birçok isteklerle çevrilmiş, ihtiyaçlar arasında sıkışıp kalmış olan bedenimiz içinde de duygularımızın acı suyu vardır. Allah'ım, cennet karşılığında müminlerin canlarını, mallarını satın aldığın gibi, kereminle bizim şu küpümüzü, testimizi de kabul buyur. Şu 5 duygudan meydana gelen, şu 5 musluklu beden testisini, içindeki suyu, her çeşit kirliliklerden, pislikten sen koru, sen temiz tut. Bu beden testisindeki suyu, kirlenmekten koru da, oraya hakikat denizinin, sevgi denizinin suyu sızsın. Böylece testim, aşk denizinin coşkunluğunu, huyunu alsın. Bütün kötü huylardan arınmış, temizlenmiş gönül testisini o padişahlar padişahına götürünce, padişah onun lekesiz, tertemiz olduğunu görür de onu almak ister. Ondan sonra rahmet ve sevgi suyu ile dolu olan testinin içindeki su bitmez tükenmez bir hale gelir de yüzlerce dünya bu küçük testinin suyu ile dolar. Ey hakkı arayan kişi, sen vakit geçirmeden duygu musluklarını kapa ve testiyi aşk küpünün suyu ile doldur. Cenab-ı Hak, nefsin isteklerine karşı gözlerinizi kapayın diye buyurdu. Bu beyitte Nur suresinin şu mealdeki 30. ayetine işaret var. Habibim, müminlere söyle ki, haram olan şeylere karşı gözlerini kapasınlar. Çünkü insanların çoğu his musluklarını kapamadıkları için beden testileri acı ve tuzlu olan günah sularıyla dolmuştur da hastalanmışlar, yarı kör olmuşlar, gerçeği görememişlerdir. Ey yeri yurdu tuzlu su çeşmesinin başı olan kişi! Sen Ceyhun'u, Şatt'ı, Fırat'ı ne bilirsin? Ey bu fani dünyadan ve onun zevklerinden kurtulamayan zavallı! Sen yokluğu, mana sarhoşluğunu, ruh neşesini ne bilirsin? Zehir ile panzehir, karanlık ile nur nasıl Allah'ın emrine uymuşlarsa, Hazreti Musa da, Firavun da Allah'ın emrine, takdirine boyun eğmişlerdir. Birisi hidayet yolunu tutmuş, o yolda yürümüş, gerçeği bulmuş, öteki sapıklık yoluna düşmüş, sapıtmış. Firavun'un şerefinin yitmemesi için gizlice dua etmesi. Hazreti Musa'nın da mana bakımından bir yolu vardı. Firavun'un da. Ancak Hazreti Musa doğru yoldaydı, Firavun ise yolsuzdu. Doğru yolu bulamamıştı. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın huzurunda gündüzün ağlar inlerdi. Firavun ise gece yarısı kimsenin görmediği bir zamanda ağlamaya başlardı. Allah'ım derdi, boynumda bu demir takdir zinciri nedir? Eğer bu sapıklık zinciri boynuma vurulmasaydı ben benlik iddia edebilir miydim? Ben benim diyebilir miydim? Çünkü sen ilahi takdirinle Musa'yı nurlandırmışsın. Beni de o nurdan mahrum etmiş, karartmış, bulandırmışsın. Sen Musa'yı ay yüzlü yaratmışsın. Benim ay gibi olan canımı ise kara yüzlü bir hale getirmişsin. Allah'ım, Musa da ben de senin kapının kullarıyız. Fakat senin ormanında senin baltan işliyor. Dalları senin baltan kesip biçiyor. Senin baltan karşısında dal ne yapabilir? Dalın eli var mıdır ki baltanı tutsun? Hiç dal baltanın elinden kaçabilir mi? Hayır. Balta senindir. O güç kuvvet hakkı için kerem buyur da şu eğrilikleri sen doğrult. Firavun yine kendi kendine ne şaşılacak şey dedi. Bütün gece ey Rabbimiz diye yalvaran ben değil miyim? Yalnızken toprak gibi yerlere seriliyor düzeliyorum. Alçak gönüllü oluyorum. Ama Musa ile karşılaşınca neden değişiyor, bambaşka oluyorum. Benim kalbim de ruhum da kalıbım da tenim de Allah'ın hükmünde değil mi? Bir an beni iç yapar, öz haline getirir. Bir an gelir deri haline sokar, içsiz bir deri yapar. Ekin ol der beni yetiştirir. Çirkinleş der rengimi alır, beni sarartır. Bir an beni ay haline koyar, parlatır, bir an gelir karartır. Zaten Allah'ın işi bundan başka nedir ki? Ol emri ile bizi yaratanın emir çevgenine uymuşuz, o çevgenin önünde, mekan aleminde de, mekansızlık aleminde de top gibi koşup yuvarlanıyoruz. Renksizlik alemi renge esir olunca, vahdet kesrete bürününce hakikatleri aynı olan Musalar birbirlerine zıt düşürler de kavgaya başlarlar. Renksizlik alemine ulaşır, vahdet madenini bulabilirsen o zaman Musa ile Firavun'un birbirleriyle uzaklaştıklarını, dost olduklarını görürsün. Bu anlaşılması güç, bu gizli kapalı nükte yüzünden şu soruları sorabilirsin. Renk nasıl olur da bu sözlerden, bu dedikodulardan kurtulur? Bu şaşılacak bir şey. Renk, renksizlikten meydana geldiği halde nasıl olur da renksizliğe aykırı düşer, onunla savaşır? Her şey kaynağını sudan aldığına, sudan yaratıldığına göre yağın da aslı sudur, su yüzünden meydana gelmiştir. Nasıl oluyor da aslı olan suya zıt düşüyor? Evet, yağ sudan meydana gelmişken neden yağ ile su birbirine zıt oluyor, aykırı düşüyor? Gül dikenli fidanda yetişiyor, meydana geliyor, diken de gülden. Neden bunlar da birbirleriyle çekişmekte, maceralara atılmaktadır? Yahut da bu bir çekişme, bir savaş değildir de bir hikmete dayanmaktadır. Eşek satanların birbirleriyle çekişmeleri gibi belki de bir sanat, bir hile. Belki de ne budur ne de o. Bu bir şaşırıp kalmadır, bir hayranlıktır. Onu bunu bırak da sen gönül harabesindeki gizli hazineyi ara. Senin aklına ve bilgine güvenerek hazineyi bulduğunu sanman, hazineyi buldum vehmine kapılman var ya, o vehim yüzünden gerçek hazineyi kaybediyorsun. Sen vehimleri, düşünceleri bakımlı birer yapı bil. Böyle yerlerde hazine bulunmaz. Güzel yapılarda, bakımlı yerlerde benlik vardır. Didişmek vardır, kavga vardır. Yokluk içinde olan kişi ise varlıklardan utanır, sıkılır. Varlık yokluk yüzünden feryat etmemiştir. Belki yokluk varlığı kendisinden uzaklaştırmıştır. Sen sakın ben yokluktan kaçıyorum deme. Belki yokluk senden 20 kere daha fazla kaçmakta ve uzaklaşmaktadır. Bu beyitte geçen yokluk kelimesi yokluğa erişmiş hak dostlarını göstermektedir. Şeyh Galib'in bir iki beytinin manası şöyle. Hak dostlarını ziyarete gidemeyenler, huzurlarına girebilmek için manevi müsaade alamayanlardır. Görünüşte seni kendisine çağırır, sana gel der ama iç yüzünden de red sopasıyla seni kovar, kendinden uzaklaştırır. Bütün bu işler kovalayanı yanıltmak için ata çakılan ters nallar gibidir. Ey saf kişi! Firavun'un Musa'dan nefretini sen yine Musa'dan bil. Herkes aleme kendi görüşü zaviyesinden bakar. Hazreti Muhammed'i Ebu Cehil gördü de Haşim oğullarından çirkin bir yüz belirdi dedi. Hazreti Peygamber ona buyurdu ki haddini geçtin ama doğru söyledin. Halbuki Hazreti Ebu Bekir Hazreti Peygamber'i görünce ey güneş sen ne doğudansın ne batıdan latif bir nurla parla diye buyurdu. Peygamber Efendimiz ona da ey şu değersiz dünyadan kurtulan aziz varlık doğru söyledin diye buyurdu. Orada bulunanlar ey insanların en şereflisi en büyüğü ikisi de birbirine aykırı düşen söz söyledi. İkisine de doğru söyledin diye buyurdunuz. Bunun sebebi nedir dediler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben Hakk'ın kudreti eli ile cilalanmış bir aynayım. Türk olsun, Hintli olsun. Bana bakar, kendi nasılsa ben de kendini öyle görür. Velilerin gönülleri çok güçlüdür. Kemal sahibi velilerin gönülleri, firavunların, imansız kişilerin canlarını kendilerinden uzaklaştırınca onlar sapıklık içinde kalırlar. Bu sapıkları bu dünyada istemez, öteki dünyada. Bu yüzdendir ki yollarını bulamayan bu zavallılar iki dünyadan da nasip alamamışlardır. Haç suresinin 11. ayetine işaret vardır.